Ayrım 10.
Ancak bu gibi hareketler karşımızdaki kişiyi, özellikle de çocuğu çok korkuttuğu gibi, onun da kızmasına ve neticede ilişkinin bozulmasına neden olabilir. Bunun karşılığında kızgınlığı yutmak, belli etmemek, sabırlı olmaya çalışmak, kendini sürekli tutmak da pek fayda etmez. Zira öfke ve kızgınlık birikmiş enerji gibidir. En olmadık yerde ve en olmadık şekilde ortaya çıkıverir, patlak verir. Kızgınlık ve öfkenin zamanında ifade edilmeyip biriktirilmesi sonucu en ufak bir olumsuz hareket, kızgınlığın bir yanardağ gibi patlamasına, dışarıya akmasına, boşalmasına neden olur. Sonuç gerek çocuk için çok şaşırtıcı, kaygılandırıcı, bunun için bu kadar kızılır mı? Annem babam böyle kızdığı zaman çok ürkütücü oluyor. Nereye saklanacağımı, ne yapacağımı bilemiyorum, çok korkuyorum. Gerekse anne veya baba için, özellikle de aşırıya kaçılmışsa, pişmanlık ve suçluluk duyguları uyandıran bir durumdur. Bu suçluluk duygularının olumsuz etkilerini dayak bölümünde görmüştük. Bunun dışında kızgınlığın ifade edilmeyip sürekli biriktirilmesi, içe atılması, migren, hazımsızlık, gastrit, ülser gibi psikosomatik rahatsızlıklara, keyifsizlik, hiçbir şeyden tat alamama, depresyona neden olur. Kızgınlık nedir? Doktor Gordon kızgınlığı bir buzdağına, iceberg benzetir. Buzdağları gemilerin yolları üstünde çarpıp parçalandıkları buz kütleleridir. Buzdağlarının denizin üstünde gözle görülen buz adasına karşılık suyun altında daha büyük bir bölümleri mevcuttur. Doktor Gordon suyun altında kalan bölüme temel duygular, suyun üstünde buzlaşmış kaskatı olarak üst tarafı görülen bölüme de kızgınlık adını verir. Doktor Gordon'a göre kızgınlık birçok temel duygunun merak, yalnızlık, itilmişlik, üzüntü, kaygı, haksızlık gibi sertleşmiş, buzlamış yani şekil değiştirmiş, kızgınlığa dönüşmüş ifadesidir. Gerçekten de çocuğumuzu çok merak ettiğimizde uzun süreli kaygılı bir bekleyişten sonra çocuk kapıyı çaldığında ilk tepkimiz neredeydin, neden haber vermeden gittin, sen ne düşüncesiz çocuksun, bir daha sokağa çıkmak yok gibi bir öfke gösterisinde bulunuruz. Bunun karşısında gerçek temel duyguyu dile getirebilseydik, seni öylesine merak ettim, öyle korktum ki diyebilirdik. Doktor Ginot öfkeyi tekrarlaması yönünden basit bir nezleye benzetir. Ondan hoşlanmayabiliriz ama kaçamayız da. Onu yakından tanırız fakat ortaya çıkmasını engelleyemeyiz der. Gerçekten de öfkelendiğimiz, çok sinirlenip kızdığımız zaman kendi kendimizi dahi tanımaz hale gelir. Aslında söylemek istemediğimiz şeyleri söyler, yapmak istemediğimiz şeyleri yaparız. Büyüklerimiz boşuna öfkeyle kalkan zararla oturur dememişler. Bu gibi aşırılıkları da nedense çocuklarımızla daha sık göstermeye yatkınız. Sanki onların bize bağımlı olmaları, küçük ve güçsüz olmaları, aynı şekilde yanıt verememeleri bize bu hakkı mı tanıyor? Kızgınlığımızı kendimize eşit veya üstün birine yöneltirken dikkatli ve kontrollü olmaya çalışabiliyoruz. Da neden üstelik kendi özümüz olan öfkemize karşı savunmasız küçük bir çocuğa karşı kendimizi kontrol edemiyoruz veya etmiyoruz? Küçük bir çocuğa bağırabiliyor, el kaldırabiliyor da neden büyüyünce örneğin 17-18 yaşında bir oğlana aynı şekilde yapamıyoruz? Bizi terk edebilir veya karşılık verebilir diye mi? Mantıkla bakıldığında bir haksızlık yaşanmıyor mu? Kızgınlık ve öfke yaşam sürecinde ikili ve çoklu ilişkilerde doğal ve gerekli bir duygudur. Ancak önemli olan öfke ve kızgınlığı ifade etmemek değil, onu yapıcı bir şekilde ifade edebilmektir. Yani yıkıcı, yaralayıcı kızgınlıktan yapıcı kızgınlığa geçebilmek, öfke ve kızgınlığı bilinçli bir şekilde kanalize ederek etkin bir dille ifade edebilmektir. Kızgınlığın yapıcı bir dille ifade edilme yöntemlerine girmeden önce kendimize yönelik bir bilinçlenme alıştırması yapalım. Bilinçlenme alıştırması. 1. Beni en çok kızdıran şeyler. 2. Kızdığım zaman ne yaparım? 3. Çocuğumda en çok nelere kızıyorum? 4. Çocuğuma kızdığım zaman ne yapıyorum? 5. Çocuğunuza son zamanlarda kızdığınız iki olayı hatırlamaya çalışın. Kızgınlığınızın nedeni çocuğun bir olumsuz davranışı mıydı? Yoksa çocuğunuz dışında başka bir olaya kızdığınızdan dolayı bahane mi arıyordunuz? Kendi tarzımız hakkında bilinçlenmek veya yaptığımız veya yapabileceğimiz davranışları önceden bilmek çok yararlıdır. Bunları bilen kişi kendini daha kolaylıkla kontrol edebilir. Davranış ve sözlerini daha dikkatli sarf edebilir. Temelde kızgınlık iki nedenden doğabilir. 1- kişinin olumsuz ruh hali, yani o günkü veya o sıradaki yaşantısı ile ilgili olumsuz birikimler, istenmeyen olay veya sonuçlar. 2. Karşı tarafın olumsuz bir davranışı. Yani kısacası kızgınlığımın nedeni ya benden, özel yaşantımdan ileri gelir veya karşı tarafın olumsuz bir davranış veya sözünün bende yarattığı olumsuz duygulardan. İlk bölümde bahsettiğimiz gibi kişinin ruh halleri çok değişkendir. Kimi zaman işlerimiz çok iyi gitmiştir. Önemli bir derdimiz yoktur. Sevdiğimiz bir şeyi yapmış veya sevdiğimiz bir kişiyi görmüşüzdür. O zaman sabır ve hoşgörü sınırlarımız hemen hemen sonsuz gibidir. Bu durumlarda çocuğumuzun ufak yaramazlıklarını hoşgörüyle karşılar, güler geçeriz. Kimi zaman ise işlerimiz ters gitmiştir, eşimize sinirlenmiş veya gücenmişizdir. Sıhhat sorunlarımızdan dolayı kaygılıyızdır veya maddi sorunlarımız vardır. Veya o gün herhangi bir nedenle huzursuz veya tedirginizdir. Bu gibi durumlarda en ufak bir olumsuz hareket, gürültü veya söze hemen tepki gösterir, kızar, bağırırız. Örneğin, ben özellikle acelem olduğunda, bir yere yetişmem gerektiğinde, geç kaldığımda, yani üzerimde bir zaman baskısı olduğunda, çok asabi olduğumu, en küçük şeye dahi sinirlendiğimi bilirim. Bu durumun farkına vararak karşı tarafı korumak, kırmamak veya evin havasını bozmamak için bir ön mesaj verebilir ve şu anda çok acelem var ve çok sinirliyim, sakın bana ilişmeyin derim. Bu gibi bir ruh halinin bilincinde olup kendini ve ailesini korumak için yaratıcı bir yöntem uygulamaya başvuran bir annenin ilginç öyküsünü dinleyelim. Ani bir hevesle işteki arkadaşları toplantı için eve davet etmiştim. 20 kişi kadar geleceğinden o kadar asabiydim ki işten erken ayrıldım. Eve geldiğimde ev altüst durumdaydı. Gazeteler, kitaplar, yataklar yapılmamış, banyo altüst. Çocuklar da neredeyse okuldan dönecekti. Her şeyi düzeltmem için ancak 2 saatim vardı. İzah etmeye dahi vaktim olmadığından bir not yazmaya karar verdim. Ancak büyük bir karton bulabildim, aceleyle üstüne, insan bombası kızdırılırsa patlar, misafir geliyor, acele yardıma ihtiyaç var diye yazdım ve bir sicimle boynuma astım. Ardından deli gibi işe giriştim. Çocuklar eve geldiklerinde notu okudular ve hemen bana yardıma giriştiler. Hiçbir şey söylemeden yatakları yapıp etrafı düzeltmeme yardım ettiler. Tam banyoyu düzeltirken kapı çaldı. Bir ara panikledim. Ancak kapıdaki fazladan iskemli istediğim komşumdu. İçeri buyurduğumda girmek istemedi. Sürekli göğsüme bakmaktaydı. Üstüme baktım ve aniden notun hala göğsümde olduğunun farkına vardım. İzah etmeye çalışırken adamcağız, "Ziyan yok hanımefendi, sakinleyin, sakinleyin. Ben size iskemleleri içeri alırım," dedi. Kızgınlığımızı yıkıcı bir şekilde dile getirerek istenmedik olaylara neden olmak yerine bilinçlenerek önceden tedbir almak gerek, karşı tarafı, çocuğu, gerek kendimizi, gerekse ilişkimizi korur. Kişisel nedenler dışında aşırı gürültü, kalabalık, acele, baskı, işlerin kötü gitmesi, sinirli bir kişinin yanında olma gibi çevresel faktörler ve yorgunluk, açlık, baş ağrısı, kadınların ay hali, sıhhat sorunları gibi bedensel faktörler de hoşgörü sınırlarımızı zorlar ve bu gibi huzursuzlukların kızgınlığa dönüşmesine neden olabilir. Dolayısıyla eğer aşırı hırçın olduğumuzu, çocuğa fazla kızdığımızı fark ediyorsak, neden bu kadar sinirliyim, gerçekten çocuğa mı kızıyorum yoksa kızmak için bahane mi arıyorum diye kendine bir düşünce payı ayırıp bilinçlenmek çok yararlıdır. Bu şekilde çocuğu bahane edip kızgınlık duygularımızı boşaltma, dolayısıyla rahatlama, karşılığında da çocuğu kırma, ona yüklenme, ilişkiyi bozma yerine bilinçli bir şekilde çocuğu ve çocukla ilişkimizi korur, kızgınlık ve öfke duygularımızı gidermek için başka bir çareye başvurabiliriz. Kimi insan kızgınlığını sokağa çıkıp yürüyerek, kimi odasına kapanarak kendi kendine, kimi bir arkadaşıyla konuşarak, telefon ederek veya örgü örmek, kitaplık düzeltmek, yemek yapmak veya yemek gibi uğraşlarla giderir. Ben çok kızgın olduğum zaman düşünce ve duygularımı sürekli yazarak gidermeye çalışırım. Tanıdığım bir hanım kızdığı zaman mutfağındaki bütün tencereleri dolaplardan indirir ve telle parlatırdı. Bu şekilde öfke duygularını hareketle boşaltma ve rahatlama yolunu seçmişti. Acaba siz kızgınlık ve öfke duygularınızı karşı tarafa zarar vermeden nasıl giderebilirsiniz? Ancak bazı durumlarda pek tabii sokağa çıkmak, bir arkadaş konuşarak rahatlamak veya örgü örerek kızgınlığını gidermeye ortam ve vakit yoktur. Bu gibi durumlarda gerçekten kızgınlığımız kendimizden kaynaklanıyorsa en yapıcı yöntem tedbir alıp karşı tarafa haber vermektir. Ben bugün çok sinirliyim, lütfen bana ilişmeyin. Çok yorgunum. En ufak gürültü beni sinirlendirecek. Lütfen odanızda oynayın. Bugün nedenle biraz asabım bozuk. Beni kızdırmamaya yardımcı olur musun? Bu şekilde bir taleple karşılaşan çocuk anne veya babayı anlar, duygusuna veya durumuna saygı duyar ve ona yardım etmek için dikkat etme yolunu seçer. Bu gibi bir yaklaşım çocuğa kızgınlık ve öfke duygularının doğal olabileceğini anlattığı gibi bu duyguların yıkıcı olmadan da giderilebileceği mesajını vererek çocuğa iyi bir örnek oluşturur. Sen zaten hep böylesin. Şimdiye kadar kızgınlık kendimizden kaynaklandığı zaman çocuğu kırmak ve ilişkimizi bozmamak için neler yapabileceğimizi konuştuk. Şimdi ise kızgınlığımız gerçekten çocuğun bir davranışı veya sözünden kaynaklanıyorsa neler yapabileceğimizi gözden geçirelim. Gerçekten de çocukların bazı davranış veya sözleri bizde göz ardı edilemeyecek derecede hoşnutsuzluk, kızgınlık duyguları yaratabilir. Kaç kere tembih ettiğimiz halde taşın üstünde yalın ayak dolaşması, burnunu karıştırması, yeni koltuğun üzerine boya sürmesi, ters cevap vermesi gibi. Bu gibi durumlarda genellikle kızgınlığımızı aniden ifade eder. Neden dikkat etmiyorsun? Sana 1000 kere tembih ettim. Ne laf dinlemez çocuksun. Geri zekalı, bıktım senden gibi sözler sarf ederiz. Burada dikkat edersek sürekli sen diye hitap etmekteyiz. Neden doğru dürüst yemek yemiyorsun? Sen çok yaramaz bir çocuksun. Salak sen de. Sen diyerek sarf edilen bu sözler aslında karşı tarafın yani çocuğun kişiliğine bir saldırıdır. Bu tür ifadeler çocuğu gocundurur, üzer, güvenini sarsar. Ayrıca da sinirlendirir, kızdırır ve direnmesine neden olur. Kendimizi ele alalım. Akşam sofrayı kurarken elimizden bir tabak düşürsek eşimiz, ne sakar şeysin, bir sofrayı bile doğru dürüst kuramıyorsun, her şeyi kırıp döküyorsun dese veya bir hesap yaparken yanlışlık yapsak, ne geri zekalısın, bir hesap bile yapmaktan acizsin dese veya annemiz, ne biçim annesin sen, çocuklarına bakmasını bilmiyorsun dese neler hissederiz acaba? Davranışımızı ne kadar değiştirmek isteriz? Bu sözleri söyleyen kişiye karşı neler duyarız? Sen diliyle olumsuz duygularını dile getirmek, eleştirmek, hoşnutsuzluğunu belirtmek, karşı tarafta çok olumsuz duygular ve sonuçlar doğurur. Çocuk kendini itilmiş, sevilmemiş, reddedilmiş hisseder. Özgüveni sarsılır. Özellikle gerizekalı, salak gibi sıfat ve lakaplar çocukların benliğini çok zedeleyicidir. Bir süre sonra çocuk bunların gerçek olduğuna inanabilir. Kişiliğine gelen zararların dışında sen dili ile ifade edilen hoşnutsuzluk ve eleştiri sözleri çocuğun direnmesine, karşı gelmesine, kızmasına ve dolayısıyla söz dinlememesine neden olur. Bilinçlenme alıştırması. 1. Bu hafta içinde kendi konuşma tarzımızı inceleyelim. Kızgınlığımızı, hoşnutsuzluğumuzu ifade ederken sen dili kullanıyor muyuz? 2. En sık kullandığımız sen mesajları nelerdir? Zaten sen adam olmazsın, hiç laf dinlemiyorsun gibi. 3. En çok kullandığımız sıfatlar, nitelemeler var mı? Gerizekalı, salak, tembel gibi. 4. Bunlardan arınmayı göze alabilir misiniz? Beğenmediğimiz ve göz ardı edemediğimiz davranışlara tepki gösterilirken sen diliyle konuşmanın sakıncaları çoktur. Ancak sen dili yerine söyleyebileceğimiz başka bir tarz ne olabilir acaba? Bu yeni tarzda ben dili diyebiliriz. Ben diliyle konuşmak. Ben diliyle konuşmak kişinin sadece kendisinden konuşması veya kendini övmesi, öne sürmesi demek değildir. Ben dili kişinin o anda karşılaştığı durum veya davranış karşısında kişisel tepkisini duygu ve düşüncelerle açıklayan bir ifade tarzıdır. Yani duygu ve düşüncelerimizi içtenlikle ifade eden sözcüklerdir. Örneğin sevdiğimiz bir arkadaşımızı ziyarete gittiğimizde "Oo, buyurun gir içeri lütfen" gibi alışagelmiş bir tarzla karşılanmak yerine geldiğine "ne kadar sevindim bilsen" diyen bir ben mesajı bize herhalde daha sıcak bir duygu verir. Aynı şekilde annenizi uzun süre ziyarete gitmemişseniz onun "şimdiki nesil artık böyle büyüklerini düşünmezler, beni ziyarete gelmeyeli ne kadar oldu biliyor musun" gibi suçlayıcı bir sen mesajı yerine "uzun zamandır seni göremedim. Özlemişim, geldiğine çok sevindim" veya "keşke daha sık gelebilsen, çok mutlu oluyorum geldiğin zaman" gibi gerçek duygularını anlatan bir ben mesajı sizi o durumda hemen savunmaya geçmekten ve tartışmaktan korumaz mı? Hatta ziyaretleri daha istekli, sık yapmaya sevk etmez mi? Demek oluyor ki ben mesajları bizimle gerçek düşünce ve duygularımız, özümüzle ilgili iletimlerdir. Başkaları hakkında değerlendirme ve yorumlarımızı değil, bizim duygu ve yaşantılarımızı açıklarlar. "Ne saygısız çocuksun, anneye bu şekilde konuşulur mu?" terbiyesiz gibi bir sen mesajı yerine "bu şekilde cevap verdiğin zaman son derece kırılıyorum. üstelik bana saygı duymadığını düşünüyorum diyen bir ben mesajı, duygularımızı kırılıyorum, düşüncelerimizi bana saygı duymadığını düşünüyorum açıkladığı gibi, sen mesajının içerdiği saldırıyı da kaldırdığından tartışmanın daha vahim boyutlar almasına engel olur. Ben diliyle konuşmak duygu ve düşünceleri anında ilettiği için kullanan kişiyi rahatlatır. Neden böyle yaptın yerine bu davranışına çok içerledim. Kızgınlık ve öfke gibi birikimleri önler. Arsız anneye böyle mi konuşulur yerine bana bu şekilde konuşman beni kırıyor. Annenin de beklentileri, hakları ve duyguları olduğunu açıklar. Duyguların açıklanması ve ifade edilmesi çok önemlidir. Zira inançlar, düşünceler, zevkler ve değerler kişiden kişiye değilse de duygular bütün insanlarda aynıdır. Korkarsak hepimiz aynı şekilde korkar, üzülürsek aşağı yukarı aynı şeyleri duyar, sevinirsek de aşağı yukarı aynı şekilde seviniriz. Duyguların kişiden kişiye farkı ancak daha çok, daha az gibi derecelerle ayırt edilebilir. Ancak çocuklar duygularla daha yoğun olarak yaşadıklarından, duyguların ifadesi onların durumu daha iyi anlayabilmelerine, kendilerini anne veya babanın yerine koymalarına ve dolayısıyla annede veya babada olan etkiyi fark ederek davranışlarını onlar için değiştirmek istemelerine yol açar. Çocuğun bir davranışı bize kabul edilmez gibi göründüğünde gerçek düşünce ve duygularımızı çocuğu suçlamadan ortaya koymak, yani sen dili yerine ben dili kullanmak, çocuğun savunucu tutuma geçmeksizin durumdaki rolünü ve sorumluluğunu görmesine yardımcı olur. Dolayısıyla çocuk olumsuz davranışını bize yardımcı olmak için değiştirmeyi göze alabilir. Çocuklar henüz biz büyükler gibi mantıksal olarak düşünmedikleri için bazı uyarılarımızı anlamayabilir. Kardeşler kavga etmemelidir. Neden? Buna karşılık aşağılayıcı bir ben mesajını daha iyi anlayabilirler. Kardeşinle kavga ettiğiniz zaman başım çok ağır ve bu gibi. Ayrıca da üzülüyorum. Çocuk annesine bu olumsuz duyguyu yaşatmamak için davranışının sorumluluğunu alıp değiştirmeyi göze alabilir. Sen dili yerine ben diliyle konuşmak. Çocuğun olumsuz davranışları karşısında alışagelmiş tepkilerimiz şöyledir. Örnek, anne işten eve yorgun gelmiş, divana uzanmış, dinleniyor. Çocuksa mutfaktan tencere kapaklarını almış, birbirine vurarak evi dolaşıyor. Anne, Ali, kes şu gürültüyü. Çocuk, dan dan dan. Anne, Ali, sana gürültü etme diyorum. Çocuk, dan dan dan. Anne, bu çocuk bir gün beni öldürecek. Ali, sana sus diyorum, şimdi kalkarsam görürsün gününü. Çocuk devam eder. Anne, şimdi o kapakları alıp da kafana çalayım, geri zekalı, sana yapma demedim mi? Çocuk devam eder veya ağlar. Ama anne, ben oynamak istiyorum. Anne bunun yerine ne yapabilirdi? 1. Olumsuz davranışa yargı koyacağına davranışı tanımlayabilirdi. Yaramaz, geri zekalı yerine kapakları birbirine vurduğun zaman. 2. Olumsuz davranışın kendisi üzerindeki etkisini açıklayabilirdi. Bu çocuk beni öldürecek yerine başım ağrıyor. Kapakları birbirine vurduğun zaman başım ağrıyor. Etki. 3. Durumun kendisinde yarattığı duyguları açıklayabilirdi. Şimdi kalkarsam görürsün gününü yerine sinirleniyorum. Duygu. Annenin bütün bir ben mesajı şöyle olabilirdi. İşten yeni geldim, çok yorgunum. Kapakları birbirine vurduğun zaman müthiş başım ağrıyor. Çok da sinirleniyorum. Başka örnekler. 1. Mehmet, 7 yaş, yemek yerken yemeği üstüne döktü. Annesinin henüz giydirmiş olduğu kazağı lekeledi. Genellikle Mehmet çok dikkatsiz yemek yiyor ve hem üstünü hem de masa örtüsünü sürekli lekeliyor. Ne pis çocuksun sen, doğru dürüst yemek yemesini bilmiyorsun yerine. Anne, yemeğini yerken üstüne döktüğün zaman davranış tanımı. Tekrar yıkamam gerek. Etki. Ve boş yere yoruluyorum. Etki. Ve vakit harcadığıma da sinirleniyorum. Duygu. Acaba Mehmet hangi tepkiye daha olumlu karşılık verir? Birinciye mi, ikinciye mi? 2. Çocuk sokakta oynadıktan sonra koşarak eve girdi. Anne, neredesin? Çabuk dışarı çık, sana pis ayaklarla eve girme demedim mi? Ne laf dinlemez çocuksun yerine. Anne, evi yeni silmiştim. Çamurlu ayakkabılarla girdiğin zaman davranış. Tekrar silmem gerekiyor. Etki. Bayağı sinirleniyorum, hem de yoruluyorum. Duygu. Bu şekilde bir açıklama ile karşılaşan çocuk, sen mesajının uyandırdığı savunuculuğu da olmadığından annenin neden kızdığını veya sinirlendiğini, neden çamurlu ayakkabılarla girmemesi gerektiğini daha iyi anlar. Anneye küseceğine, tamam tamam anladık davranışını değiştirmeye, daha dikkatli olmaya yönelir. 3. Anne salonda misafiriyle konuşurken Ebru, 5 yaş. Sürekli gelip bir şeyler istiyor ve anneyi rahatsız ediyor. Ebru, ben sana odanda oyna demedim mi? Niçin laf dinlemiyorsun yerine? Anne, teyzenle önemli bir şey konuşuyorum. Sürekli bir şey istersen davranış. Ne söylediğimi unutuyorum. Etki. Sözlerimi kesmeden biraz konuşmama imkan verirsen konuşmak için çok sevineceğim derse, çocuk annenin onu neden salonda istemediğini daha belirgin olarak teyze ile konuşmak için Ebru'yu istemediğinden, sevmediğinden değil. Anlar, anne ile daha kolay işbirliğine girer. Böylelikle başkalarına saygıyı da öğrenmiş olur. Bu tür yaklaşımlar çocuklarda sorumluluk ve işbirliği duygularını artırdığı gibi hem söz dinlemelerini hem de anne veya babayı memnun etmek için davranışlarını düşünerek değiştirmelerine yol açar. İşten çok yorgun olarak döndüğüm bir akşamüstü salonda oturmuş kahve içerken aynı odada arkadaşıyla TV seyretmekte olan Erez, 6 yaş, arkadaşına "Gel odamda oynayalım, sonra seyrederiz." dediğini duymuş. Hayretle onları seyrederken Erez'in yolda "Annemin TV'den başı ağrır" dediğini duyarak iyice şaşırmıştım. Tabii sonra Erez'e anlayışından dolayı teşekkür etmekten kendimi alamadım ama ben mesajlarının uzun süreli geçerliliğine de daha çok inandım. Ben mesajları istek, gereksinim ve duygularımızı bilinçli ve saygılı bir şekilde karşı tarafa anlattığından, böylelikle de çocuğun bizi anlamasına olanak sağladığından saygılı bir iletişim temeli kurar. Uzun bir süre ben mesajları ile uyarılan çocukların bir müddet sonra kendilerini ben mesajları ile dile getirdikleri gözlenmiştir. Kızgınlık ve öfke gibi olumsuz duygularımızı yapıcı bir dille ifade etmek öğrenilebilir bir yöntemdir. Kızgınlığın veya olumsuz duyguların yapıcı ifadesi için önce ne hissedildiği hakkında bilinçlenmek, bu duyguyu ifade etmek ve buna olumsuz davranışın kişi üzerinde yarattığı etkiyi eklemek gerekir. Sokağa beraber çıktığımızda her gördüğünü istediğin zaman davranışın tanımı. Çok sinirleniyorum. Duygu. Zira hem para harcamam gerekiyor. Etik. Hem de her şeye hayır olmaz demek gerekiyor. Etki. Beraber çıkmanın keyfi kaçıyor. Etki. Bu durumun normal tarzda ifadesi aşağı yukarı şöyle olabilirdi. Ne yaramaz çocuksun, bir daha seninle sokağa çıkmayacağım. Bir daha sefer seni evde bırakacağım. Çocuk hangi ifadeyi daha iyi anlar acaba? Alıştırma. Aşağıda bazı olumsuz davranış örnekleri verilmiştir. Bu gibi durumlarda ifade edebileceğimiz ben mesajları ne olabilir? 1. Çocuk okuldan gelir gelmez çantasını kapının önüne bırakıyor ve oyuna gidiyor. Çantayı kaldırmak her gün anneye düşüyor. Ben diliyle mesajınız ne olabilir? Örnek, çantanı kapının önünde bıraktığın zaman her gün benim toplamam gerekiyor. Hem yoruluyorum hem de sinirleniyorum. Veya ayağım takılıp düşeceğimden korkuyorum. 2. Çocuğunuz okuldan gelince derse oturmuyor. Sürekli annenin hatırlatması, ikaz etmesi gerekiyor. Ben diliyle mesajınız ne olabilir? Örnek, dersini yapman için sürekli ikaz etmek gerekiyor. Bu da beni hem yoruyor hem de sinirlendiriyor. Veya dersini yapacağına oynadığın zaman dersin yemekten sonraya kalıyor. Ve benim sana yardım etmem gerekiyor. Yemekten sonra dinleneceğime, TV'ye bakacağıma ders yapmak beni kızdırıyor, sinirlendiriyor.